Ayrım 3, sayfa 16, bölüm 3, Hong Kong. Yağmur bir kereyle kalmamıştı, iki kereyle de. Aslında hiç durmadığı söylenebilirdi. O yüzden bütün hafta ılıman ve ıslak geçmişti. Toprak suya doymuş, Avrupa'ya bağlarını otobanlar göçmüş, göçmen kuşlar göç etmeyi ertelemiş ve kuzey iklimlerinde şimdiye dek görülmemiş böcek türleri rapor edilmişti. Takvimler kışı gösteriyordu ama Oslo'nun parkları karşı öyle dursun kahverengi bile değildi. Yeşildi. Ve zavallı fit olma bağımlılarının Songsman Gölü'nün etrafı kayak yapmaya elverişli duruma gelinceye kadar Burendale taytlarıyla kendilerini koşuya verdiği sondaki suni çimsaha kadar davetkardı. Yılbaşı gecesi sis öyle yoğundu ki fişeklerin sesi Oslo'nun merkezinden Banlieue bölgesindeki askere kadar yankılanmasına rağmen havada hiçbir şey görülmemişti. Böyle bir siste insan arka bahçesinde havaya fişek atsa onu bile göremezdi muhtemelen. Yine de o gece Norveçliler bir tüketici anketine göre hane başına 600 kronluk havai fişek patlatmıştı. Aynı ankete göre yılbaşını Tayland'ın bembeyaz kumsallarında geçirmenin hayalini kuran Norveçlerin sayısı da 3 senede 2'ye katlanmıştı. Gel gelelim Güneydoğu Asya'da hava çığırından çıkmıştı. Hava durumu haritalarında genelde sadece fırtına sezonu geldiğinde görünen o abartılı semboller şimdi Çin denizine dizilmişti. Yılın en yağışsız aylarından biri olması beklenen Şubat ayında Hong Kong yağmuru bardaktan boşanırcasına yağıyordu. Ve kısalan görüş mesafesi Londra'dan 731 sefer sayısıyla yola çıkan Cathay Pacific uçağının Chekhov Kok Havalimanı'na inmeden önce havada birkaç tur atacağını işaret ediyordu. Çinliye benzeyen yolcu kolçaklara sımsıkı tutunmaktan parmak boğumları beyazlaşmış olan yan koltuktaki Kaja Sonnes'e "Eski havalimanına inemeyeceğimiz için dua edin," dedi. Şehrin tam göbeğindeydi. Bu havada kesin bir gökdelene çarpardık. 12 saat önce kalkış yaptıklarından beri adamın dudaklarından dökülen ilk kelimelerdi bunlar. Kaja, türbülansa girdikleri gerçeğini unutup biraz olsun başka bir şeye odaklanma fırsatını seve seve değerlendirdi. "Sağ olun beyefendi, içimi rahatlattınız. İngiliz misiniz?" Adam tokat yemiş gibi irkilince Kaja onun ülkesini sömürgeleştiren bir milletin mensubuna benzeterek hakaret etmiş olduğunu fark etti. "Şey, yoksa Çinli mi?" Adam sertçe başını iki yana salladı. "Hong Kong Çinlisi." "Peki siz hanımefendi?" Kaja Sonnes bir an için Hokkund Norveçlisi demeyi düşünse de Norveçli demekle yetindi. Hong Kong Çinlisi adam bir süre cevabı düşündükten sonra bir zafer edasıyla "Aha!" diyerek tepkisini İskandinav olarak düzeltti ve Hong Kong'a neden geldiğini sordu. "Bir adamı bulmak için," dedi Kaja, yeryüzünü çok geçmeden görmenin umuduyla aşağıdaki mavi gri bulutlara bakarken. "Aha!" diye tekrarladı Hong Kong Çinlisi. "Çok güzel bir kadınsınız hanımefendi. Sakın Çinlilerin sadece Çinlilerle evlendiği söylentilerine kulak asmayın." Kaja yorgun bir tebessümle gülümsemeye çalıştı. "Hong Kong Çinlileri demek istiyorsunuz değil mi?" Adam heyecanla "özellikle de Hong Kong Çinlileri" diyerek başını salladı ve yüzüksüz çıplak elini gösterdi. "Ben de mikroçip işiyle uğraşıyorum. Ailemin Çin'de ve Güney Kore'de fabrikaları var. Bu akşam ne yapacaksınız?" "Uyumayı umuyorum," diyerek esnedi Kaja. "Peki yarın akşam?" "O zamana kadar umarım aradığım adamı bulup evime döneceğim." Adamın kaşları çatıldı. "Demek o kadar aceleniz var hanımefendi." Kaja adamın onu giderken gideceği yere bırakma teklifini reddettikten sonra şehir merkezine giden çift katlı bir otobüsü yakaladı. Bir saat sonra Empire Kowloon Oteli'nin koridorunda tek başına dikilmiş, derin derin nefes alıyordu. Kartı kendisine ayrılmış olan odanın kapısına soktu. Şimdi geriye sadece kapıyı açmak kalmıştı. Elini kapının koluna koyup güçlükle aşağı bastırdı. İçeride kimse yoktu. Tabii ki olmayacaktı. Kaja odaya girdi, tekerlekli bavulunu yatağın yanına bıraktı ve pencereye yürüdü. Önce 17 kat aşağıdaki caddede hareket eden insan kalabalığına, sonra Manhattan, Kuala Lumpur ve Tokyo'daki zarif ya da görkemli kardeşlerini andıran gökdelenlere baktı. Bu korkunç ve aynı zamanda etkileyici halleriyle karınca yuvalarını andırıyorlardı. 7 milyon kişinin taş çatlası 100 kilometrelik bir alana sığması gerektiğinde İnsanoğlunun sergilediği adaptasyon kabiliyetinin ispatıydılar. Kaja bedenini saran yorgunluğu hissedince ayakkabılarını çıkarıp kendini sırtüstü yatağa bıraktı. 4 yıldızlı bir otelin 2 kişilik bir odası olmasına rağmen 120 santim genişliğindeki yatak neredeyse tüm alanı kapsıyordu. Asıl canını sıkan şey ise bunca karınca yuvasının arasında tek bir kişiye, bulunmak istemediği her halinden belli olan bir adama ulaşmak zorunda olduğuydu. Bir müddet önündeki seçenekleri düşündü. Gözlerini kapamak ya da işe koyulmak. Ardından kendini toparladı ve ayağa kalktı. Giysilerini çıkarıp duşa girdi. Duştan sonra aynanın önünde dikilip Kişisel tatminden epey uzak bir duyguyla Hong Kong Çinlisi adamın haklı olduğunu kabul etti. Güzeldi. Bu onun seçimi değil, doğal bir güzellik, somut bir gerçekti. Çıkık elmacık kemikleri, kuzguni siyah, belirgin ama biçimli kaşlar, yetişkin genç bir kadının hayat enerjisiyle parlayan yeşil ve neredeyse çocuksu gözleri. Altın kahverengisi saçlar, genişçe bir ağız ve birini öpüyormuş gibi duran dolgun dudaklar. Uzun ince bir boyun, pürüzsüz bir denizde kabaran dalgaları andıran ufak göğüsler. Zayıf bir gövde ve kış gibi soluk bir ten. Hafif kıvrımlı kalçalar. Oslo'daki iki mankenlik ajansı, Hokksund'daki okuluna getirecek ve red cevabı alan ajans yetkililerine üzüntüyle başını iki yana sallatacak kadar uzun bacaklar. En çok da adamlardan birinin giderken söylediği şu laf mutlu etmişti onu. Pekala ama şunu unutma tatlım. Senin mükemmel bir güzelliğin yok. Dişlerin küçük ve sivri. Ağzını bu kadar açarak gülümsememelisin. Bunu duyduktan sonra adamın yüzüne daha da kaygısızca gülümsemişti. Üzerine haki renk pantolon ve ince bir yağmurluk geçirerek rahatça ve sessizce resepsiyona indi. Resepsiyon görevlisi, "Chungling konakları mı?" diye sorduktan sonra kendini tutamayarak tek kaşını kaldırdı ve eliyle bir yönü gösterdi. Kimberley Caddesi'nden Nanton Caddesi'ne çıkın, sonra sola dönün. Interpol üyesi ülkelerdeki tüm oteller ve pansiyonlar yasal olarak yabancı konukları kaydetmek zorundaydılar. Ne var ki kaja işini sürdüğünü adamın, en son nerede kaybolduğunu öğrenmek için Norveç elçiliğinin sekreterliğini aradığında Chungking konaklarının ne otel ne de lüks bir konak olduğunu öğrenmişti. Dükkanlar, paket servis veren büfeler, restoranlar ve iki odalılardan 20 odalılara kadar muhtemelen yüzün üzerinde yıldızlı ve yıldızsız pansiyonun bulunduğu 4 büyük ve yüksek binadan ibaretti burası. Temiz, sade ve konforlu odalarından fare deliğini aratmayan tek yıldızlı hapishane hücrelerine kadar her çeşit kiralık oda vardı işlerinde. En önemlisi ise hiç şüphesiz şuydu. Alçak gönüllü beklentileri olan herkes, Chungking konaklarında yuvalarını bir kez bile terk etmeden uyuyabilir, yemek yiyebilir, yaşayabilir ve çiftleşebilirdi. Kaja, markalı ürünler, tertemiz mağaza girişleri ve uzun vitrinleriyle işlek bir alışveriş caddesi olan Nathan'da Chungking'in kapısını buldu. İçeri girince kendini fast food dükkanlarından çıkan yemek buharlarının, ayakkabı tamircilerinden gelen çekiç seslerinin, Müslüman radyolarından yayınlanan hutbelerin, ve ikinci el giysi dükkanlarından yöneltilen yorgun bakışların arasında buldu. Elinde Lonely Planet rehberi ve kamuflaj desenli fazla iyimser şortundan çıkan soğuktan donmuş beyaz bacaklarıyla aval aval etrafına bakan sırt çantalı bir gezgine kısa bir gülücük attı. Üniformalı bir güvenlik görevlisi Kaja'nın gösterdiği nota bakarak C asansörü dedi ve eliyle koridorlardan birini işaret etti. Asansörün önündeki kuyruk o kadar uzundu ki Kaja ancak üçüncü denemesinde içeri adımını atabildi. Gıcırdayan titrek demir kutunun içine doluştuklarında ölülerini dik olarak gömen çingeneler geldi aklına. Pansiyonun sahibi olan sarıklı Müslüman bir adam, Kaja'yı görür görmez ona büyük bir hevesle yatağın ucuna mucizevi şekilde sıkıştırılmış duvara monte bir televizyonun ve yatak odasının tepesinde homurdanan bir klimanın olduğu minicik bir odayı gösterdi. Kaja, bu müşteri kazanma seremonisini bir erkeğin fotoğrafını gösterip kesince, adını pasaportunda yazdığı şekilde heceleyerek onun nerede olduğunu sorunca, pansiyon sahibinin şevki bir anda kırıldı. Adamın tepkisini görünce bir an tereddüt etse de ona karısı olduğu bilgisini verdi. Ne de olsa elçilik sekreteri Chungking'de insanlara resmi bir kimlik kartı göstermenin ters tepebileceğini söylemişti. Kaja garanti olması için resimdeki adamla tam 5 çocuklarının olduğunu ilave edince pansiyon sahibinin tavrı büyük bir değişime uğradı. Dünyaya bu kadar çok çocuk getirmiş batılı genç kafir nedense saygısını kazandı. Derin bir iç çekti. Başını iki yana salladı ve kederli, keskin İngilizcesiyle ''Vah vah hanımefendi'' dedi. Buraya gelip pasaportunu aldılar onun. Kim aldı? Kim mi? Triad hanımefendi. Başka kim olacaktı ki? Örgütten elbette haberi vardı ama Çin mafyasının daha çok çizgi filmlere ve kung fu filmlerine ait olduğu gibi anlamsız bir düşünce yerleşmişti kafasına. ''Lütfen oturun hanımefendi.'' Adam çabucak bir sandalye bulup Kaja'ya oturttu. Peşindelerdi, burada değildi. O yüzden pasaportunu alıp gittiler. Pasaportunu mu? Ama neden? Adam tereddüt etti. Lütfen cevap verin, bilmem gerek. Üzgünüm ama kocanız at yarışı oynamış. At yarışı mı? Happy Valley'deki bir hipodromda, lanet bir yerdir. Triada borçlu muymuş? Adam hem doğrulamak hem de hayatın bu acı gerçeğine karşı duyduğu üzüntüyü belli etmek için başını önce yukarı aşağı sonra sağa sola oynattı. Onlar da pasaportunu mu aldı? Hong Kong'dan gitmek istiyorsa onlara olan borcunu ödemesi gerek. Norveç elçiliğinden yeni bir pasaport çıkartabilir ama. Adamın sarığı iki yana sallandı. Ah! Chungking'de isterseniz 80 Amerikan dolarına sahte pasaport da çıkartırsınız. Ama sorun o değil. Sorun şu ki Hong Kong bir adam efendi. Buraya nasıl geldiniz? Uçakla. Nasıl döneceksiniz? Yine uçakla. Tek bir havalimanı. Biletler. Bilgisayar ekranında görünen isimler. Bir sürü kontrol noktası. Kaçanları tanımak için Triad'dan para alan çalışanlar. Sanırım anlamışsınızdır. Kaja başını oynattı. Yani kaçmak zor. Pansiyon sahibi kahkahayla başını iki yana salladı. Hayır hanımefendi, kaçmak zor değil, imkansız. Ama Hong Kong'da saklanmak basit iş. Ne de olsa 7 milyon insanı var. Kolayca gizlenebilirsiniz. Uyku basınca Kaja gözlerini kapadı. Pansiyon sahibi yanlış anlamış olacak ki teselli eder gibi elini omzuna koydu. Ve üzülmeyin diye mırıldandı. Bir an duraksadı, sonra öne doğru eğilip fısıldadı. Sanırım o hala burada hanımefendi. Evet biliyorum. Yo, burada derken Chungking'i kastediyorum, onu gördüm. Kaja başını kaldırdı. İki kez gördüm dedi adam. Li Yuan'ın yerinde. Ucuz pilav yapan bir yer. Orada yiyor. Aman kimseye söylemeyin. Kocanız iyi bir adam ama zor biri. Gözlerini devirince neredeyse sarığın içinde kayboldular. Hem de çok zor. Li Yuan'ın yeri bir tezgah, 4 plastik masa ile 6 saat 2 porsiyon kızarmış pilav, 3 kahve ve 2 litre suyun sonrasında sıçrayarak uyanan, Kaja'ya yardımsever bir gülümsemeyle bakan Çinli bir adamdan oluşuyordu. Kaja yağlı masadan başını kaldırıp baktı. Yorgun musunuz diye güldü adam birkaçı eksik olan ön dişlerini göstererek. Kaja esnedi. 4. kahvesini söyledi ve beklemeye devam etti. İki Çinli adam gelip tezgahın önüne oturdular. Ne sipariş verdiler ne konuştular ne de dönüp baktılar. Kaja bu durumdan memnundu neyse ki. Uçakta oturmaktan bedeni öylesine kaskatı kesilmişti ki ne kadar rahat oturursa otursun bir yerlerine ağrı giriyordu. Kan dolaşımını kolaylaştırmak için başını önce iki yana sonra arkaya eğdi. Boynunun kütürlediğini duydu. Tavandaki mavi beyaz neon lambalara baktı. Başını tekrar öne eğdiğinde ilk gördüğü şey soluk, temkinli bir yüz oldu. Koridorlardaki kapalı çelik kepenklerin önünde durmuş, Li Yuan'ın küçük dükkanını inceliyordu. Gözlerini tezgahtaki iki Çinli adama dikmişti. Biraz sonra aceleyle yürümeye devam etti. Kaja ayağa kalktı ama bir bacağı ağırlığını taşıyamayacak kadar uyuşmuştu. Bacağını tuta tuta olabildiğince hızlı adımlarla adamın peşine takıldı. Li Yuan'ın arkasından yine bekleriz diye seslendiğini duydu. Adam bir deri bir kemikti. Fotoğraflarda daha iri ve uzun görünüyordu. Öyle ki katıldığı televizyon programında oturduğu sandalye cüceler için yapılmış gibi durmuştu. Yine de o olduğundan en ufak bir şüphesi yoktu. Yara izli, tıraşlı bir kafa, irice bir burun, örümcek ağına dönmüş kan damarları olan göz akları, ancak bir alkolüye ait olabilecek solgun mavi gözler. Keskin bir çene ve garip biçimde zarif, hatta güzel denebilecek bir ağız. Kaja tökezleyerek Nathan Caddesi'ne çıktı. Neon ışıklarının parıltısına rağmen gözleri kalabalığın içinde yüksekte kalan deri ceketliği yakalamayı başardı. Hızlı yürümüyordu. Ama onu kaybetmemek için süratlenmesi şarttı. Ayrım sonu sayfa 24.